Peygamberler Kervanı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, sizlerle birlikte yeni bir program, yeni bir plan, yeni bir düzenleme ile İnşallah kitabımızın, Kur'an'ımızın farklı bir yönünü, yani onun hikayelerini, kıssalarını öğrenmeye çalışacağız. Bu Ramazan'da her gün bu vakitlerde sizlerle birlikte Rabbimizin kitabında yer alan peygamberler neler yapmış, nasıl bir hareket seyretmişler, kimlerle muhatap olmuşlar, toplumlarına neler götürmüşler, bunları konuşmaya çalışacağız inşallah. Amacımız neticede aslında kitabı tanımak. Bu Kur'an'ın indiği dönemde, Kur'an'ın indiği ayda Kur'an'la birlikte olabilmek. Ama bazen biz Kur'an'ın sırasıyla okumasını yapıyoruz. En baştan alırız, Fatiha suresinden Nas'a kadar okuruz. Anlamı üzerinde durur düşünürüz. Bazen aklımıza takılan bir konuyu araştırırız içerisinde ya da otururuz bir sureyi derinlemesine öğreniriz. Yasin veya Mülk suresi mesela. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de bize Allah-u Teala'nın anlattığı, öğrenmemiz ve öğrendiklerimizle peşi sıra gitmemiz gereken hikayeler, örnek şahsiyetler, sembol insanlar vardır. İşte bugün bu saatlerde biz bunları tanımaya çalışacağız inşallah. Fakat tanırken sadece amacımız öykü anlatmak değil. Hani bir varmış bir yokmuş, bir Adem varmış bir Hud varmış, bir Salih bir Şuayb varmış, ne güzel adamlarmış diye sadece onları anıvermek değil. Kur'an'ın ifadesiyle kitabımızın içerisinde gündem maddesi olarak gündelik konuşmalarımızın arasında o şahsiyetleri, o kişilikleri kendimize doğru getiriyor, yüreğimizde canlandırıyor ve hayatımızın önüne koyuyoruz ki biz onlara ne kadar benzersek, ne kadar onlar gibi olabilirsek o kadar cennete yakın, o kadar iyi insan olmaya yakın olabileceğiz. Değil mi ki Allah kitabında bize onları anlattı. Öyleyse ben onları öğrenmek zorundayım. Onları anlamak ve kavramak pozisyonundayım. Biz böylesi bir programa Peygamberler Kervanı demeyi uygun gördük. Böyle bir kervanın peşine takılacağız şimdi. Yürüyüp gideceğiz. Hani bir ilahi vardır. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında diye. Öyleyse Peygamberler Kervanı gidiyor. Göçüp gidiyor. Varacağı yere doğru, menziline, o ulaşması gereken noktasına, cennetine doğru yürürken sana bana düşen bu gündem maddesiyle gündemlenmek ve o peygamberler kervanının peşine takılmak. Şimdi bizler kitabımızda bir bölüm, bir yer ararken elbette kitabın ansiklopedi olmadığını, yani A harfiyle ilgili kitapta neler var, B ile ilgili neler var, İşte bunları en arkaya bakalım, oradaki o fihrist dediğimiz bölümden bulalım mantığını taşımıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim bir ansiklopedi, bir sözlük değil. Ya Kur'an-ı Kerim bir roman, bir hikaye kitabı da hiç değil. Kur'an'ın içerisinde öyküler serpiştirilmiş. Allah-u Teala namazı anlatırken bakıyoruz bir peygamber kıssasına girivermiş. Ya da cennetten bahsederken Semud'u da anlatıvermiş. Kıyameti bize tanıtırken Ad'ı konuşmuş, ona gönderilen Hud'u da anlatmış gibi gibi. Öyleyse biz Kur'an'ın içerisinde bu öyküleri tarayacak, koklayacak, her nerede var ise onları toplayacağız inşallah. Önümüzde şu anda Tin suresi. Biz Tin suresiyle işe başlamayı düşünüyoruz. Çünkü Allah-u Teala peygamberlerin hepsinin adını Kur'an'da anmadı. Rivayetler var ama galiba hepsi de bu işin çok olduğunu anlatmak yönünde. Yani kaç tane peygamber geldi geçti diye sorulsa bunun cevabı işte 124 bin peygamber geçti gibi verilir. Bu bir şeyin çok olduğunu anlatmak için söylenen bir sözdür. Allah kitabında ifade ettiği gibi tarih boyunca her kavme, her kasabaya, ülkelere peygamberler gönderdi. Ve gelen her peygamber halkını doğru yola, dost doğru yola, cennet yoluna çağırdı. Çünkü onlar akıllarına rağmen, toplumsal bilinçlerine rağmen çıkmışlardı yoldan, sapmışlardı hak çizgiden ve Allah da onları bu çizgiye her seferinde yeniden davet etti. İşte biz bu peygamberlerin adlarını bile bilmiyoruz. O kadar çok ki. Ve Allah-u Teala hepsini öğrenmemiz de gerekli görmedi zaten. Ya Kur'an-ı Kerim'de 28 tane şahsiyet var. Bunlardan üçünün peygamber olup olmadığı konusunda da kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ama 25 tane peygamber hakkında evet böylesi bir bilgimiz var. Bunlar peygamberdir denilmiş. İşte biz bu 25 peygamber içerisinde de kitabımızda öyküsü anlatılanları öğreneceğiz. Çünkü sadece adı söylenmiş peygamberler de var. Bir tek adı söylenmiş, nerede, nasıl, ne şekilde yaşamış, neler yapmış anlatılmamış. Sadece sanki Allah-u Teala bakın böyle bir adam da vardı. O da dinini anlattı, uyardı ve insanları ve yolunda devam etti gitti diye anlatıyor bize. Biz de Allah'ın anlattığı kadar öğrendiğimizde mutlu oluruz. Allah'ın anlatmadığının peşine düşmek boş bir iştir. Allah-u Teala çünkü benim ne kadar Müslüman olmam gerektiğini, ne kadarlık ibadet yaparsam memnun olacağını kitapta izah etti. Allah'ın istediğinden daha fazla Müslüman olma imkanımız yok. Allah'ın istediğinden daha az bir din üretmek de sapıklıktır. Öyleyse kitapta bizden ne isteniyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir din ortaya koyduysa o bize yeter ve onun peşinde gitmek durumundayız. İşte bu noktada Kur'an'da adı geçen peygamberlerin günümüzde Orta Doğu diye bilinen bölgede geldiğini görüyoruz. Yani Adem aleyhisselam, Hud, Salih, Şuayb, İbrahim, İshak, İsmail, Yakup, Yusuf, Süleyman, Davud, Musa, Harun ve Zekeriya ve Yahya ve Meryem ve İsa tüm bu şahsiyetlerin bu bölgenin insanı olduğunu görüyoruz. Yani incirin ve zeytinin ve Tur Dağı'nın ve Mekke'nin bulunduğu bölge. Yabancı gelmedi değil mi? İncir denince de yabancı gelmedi. Zeytin denilince de yabancı gelmedi. Bizim bölgemiz. Bu bölgenin tanıdığı kişilerdir Kur'an'da anlatılan peygamberler. Ve Allah-u Teala işte Kur'an'ın bu suresinde bize onları tanıtıyor. Vettini ve zeytun. İncire ve zeytine yemin olsun. Ve turisinin ve Tur Dağı'na ya da Sina'daki dağa yemin olsun. Ve hazel beledil emin ve güvenilir şehre. Şu emin beldeye yani Mekke'ye yemin olsun ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Ama sonra o kendiliğinden düşük olmayı, çamura saplanmayı istedi de Allah da onu o noktaya çeviriverdi. Ayetler devam edecek ve üzerine konuşacağız inşallah. Allah-u Teala incire yemin ediyor. Bakın eğer Rabbimiz bir şeye yemin ediyorsa bu çok önemlidir. Çünkü doğru sözlü bir insan bir yemin ettiğinde biz hemen kabul ederiz. Çünkü adam zaten sözü doğru, özü doğru birisidir. Hele ki üstüne yemin ettiyse artık onun sözü dinlenilmelidir. Ama bilin ve duyun ki yemin eden Allah'tır. Ve Allah bir şeye yemin ettiği vakit artık ona karşı gelmek imkansızdır. Ve Rabbimizin yemin ettiği şey çok önemli olsa gerek. Çünkü Rabbimiz boşa yemin etmez, haşa. İncire yemin ediyor Rabbimiz. Sonra zeytine yemin ediyor. Ardından Sina isimli yarımadada bulunan dağa yemin ediyor. Tur Dağı diye artık meşhur olmuş ve emin belde olan Mekke'ye yemin ediyor. Buralar nerelerdir? Bu isimler, bu semboller neler ifade ediyor? Bunları bilmemiz gerekmektedir. Şimdi eğer ben horoz dersem akla Denizli gelecek. Eğer ben Kayıs dersem işte akla Malatya gelecektir. Şehirleri sembolize eden şeyler vardır. İncir ve zeytin bu bölgenin, yani Akdeniz bölgesinin özellikle bir tanıtıcı sembolüdür. Ve incir özellikle Suriye diye bildiğimiz bölgenin, Şam bölgesinin özel bir dağının adıdır. Ve zeytin Kudüs civarına sembol olmuştur. İşte buralarda peygamberlerin en çok geldiği bölgelerdir. İbrahim Aleyhisselam oraya uğramıştır. Ya İshak, Yusuf oralarda gezmiştir ve diğerleri. Allah bunlara yemin ediyor. Bunlarla bize tanıtıyor. Yani sanki şöyle anlıyoruz. Ey insan, sen ki peygamberlerle keremlendin. Peygamber gönderdi de Allah şereflendin. Çünkü peygamber göndermeseydi sadece aklınla varabileceğin seviye çok düşük olacaktı. Ama Allah tarih boyunca tarihin motoru olan peygamberleri gönderdi de onlar insanlığı sırtlandı ve bu sırtlama sonucunda da onları doruklara doğru çıkardı. İşte tarihte insanı yücelten, yükselten vahyin, yani Allah sözünün, Allah iletisinin insanlara ulaşmasını sağlayan bu elçiler, evet Allah onlara yemin ediyor. Onlarla gelen söze yemin ediyor. Ve diyor ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Şimdi emin şehir Mekke'yi Allah anlattı. Belki en son konuşacağımız konu o. Yani bu peygamberler kervanı bittiğinde konunun sonunda Muhammed Aleyhisselam'ı göreceğiz Mekke'de. İşte Allah-u Teala sözün sonu da oraya bıraktı. Bizler eğer bu çizgide, bu kervanların yolu sıra yürümeyi başarabilirsek sonuçta en güzel insan vasfını kazanacağız. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi olacağız. Allah-u Teala insanı en güzel bir biçimde yarattı. Ahsen-i takvim, kıvamında bir güzellik. Ne fazlası var, ne eksiği var. Hani ne burnu biraz uzun, ne kulağı biraz kısa, ne boyda, ne de tipte bir eksiklik söz konusu değil. Allah insanı olması gereken ölçekte ve ölçülerde yarattı. Ruhunda ve maddesinde muhteşem bir denge oluşturdu. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık diyor Allah-u Teala. Kainat önce yaratıldı. Yıldızlar, gezegenler ve dünya var edildi. Allah tüm bunları 6 günde var ettiğini Kur'an'da söylüyor. 6 evrede, 6 oluşum tabakasında oluşturdu. Sonra yeryüzü insana hazır hale geldi. Ardından Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ı ve ondan eşini Havva'yı var etti. Onları cennette imtihan etti ki Adem bölümü geldiğinde, Adem'in kervanına takıldığımızda bunları okuyacağız ve göreceğiz. Sonra işte insan böyle böyle yaratılmaya devam etti. Annesinden doğduğu ve dünyaya geldiği zaman diliminde bütün insanların bu vasfı taşıdığını söylüyor. Yani ahsen-i takvim. Kitabı anlayacak vasıfta ve özellikte. En güzel bir biçimde. Ama insanoğlu vahyi terk ettiği vakit, Yaradanını bıraktığında, Allah'ın mesajını hiçe saydığında, onunla gündemlenmediğinde düşüş gerçekleşiyor. Yetenekleri körelmeye başlıyor. Aklını, duygularını, duyargalarını, sahip olduğu tüm yeteneklerini ağır ağır kaybetmeye başlıyor. Öyle ki sümme radednahu esfele safilin. İnsan gittikçe sefillerin en sefili oluyor. Öyle ki hayvandan daha aşağı bir seviyeye inmeye başlıyor. Öyle değil mi? Bir bakalım dünyaya ve yeryüzüne. Etrafımıza insanlar kan döküyorlar feci bir şekilde. Mahluk da, diğer mahlukat da kan döker, birbirini öldürür. Ama ihtiyacı kadar, yiyeceği kadar, karnını doyuracağı kadar. Ama insan, Rabbini terk eden insan, Allah'ını unutan, kitabıyla eğitilmemiş, kitapla peygamberi çizgide adam edilmemiş insanlar gerçekten öyle bir vahşetin, öyle bir çılgınlığın, öyle bir hayvanileşmenin içindedirler ki hayvanları bile şaşkında bırakıyor ve onlardan daha aşağı düşüyor. Yücelerin en yücesinden, dağların doruğundan, şahikalardan aşağı doğru iniş ve perişan oluş. Sümme radednahu esfele safilin. Evet, Allah insanı diyor biz aşağıların aşağısına çeviririz. Normal hayatta insan doğduğu vakit evet gerçekten perişandır. Yani muhtaçtır anne ve babaya, etrafındaki insanlara. Sonra güzelleşir, yetenekleşir, gençleşir, vücuda oturur, yerli yerince olur. Sonra evrilir, tekrar ağır ağır çocukluğa da döner. Aslında Rabbimizin söylediği bu çizgi insan hayatının bütün evrelerinde görülmektedir. Yani başladığı noktaya tekrar geri dönüş. Ama eğer sefil olmak istemiyorsak, perişan olmak istemiyorsak, yeryüzünün en acınası varlığı Allah'a inanmayan insandır. Yeryüzünün en perişan varlığı, en sefil, en düşkün kimsesi kitaptan habersiz, Allah'ın mesajından habersiz yaşayan varlıktır ki o kaybeden olmuştur artık. Hem dünyası berbattır hem de ahireti kayıp içerisindedir. Ama illellezine amenu, iman edenler ve imanları doğrusunda ve amilus salihat, salih salih güzel eylemlerde bulunanlar, onlara ne var? Felehum ecrun gayru memnun. Onlara memnuniyet çizgisinin ötesinde ecirler ve mükafatlar var. Allah onları verecektir onlara. İman birinci şart. Bizi yücelten ve yükselten. Peygamberlerin getirdiği şeyleri kabul edebilme yeteneği. Ben güveniyorum. İman etmek güvenmek demektir. İllellezine amenu. Ben Allah'a güveniyorum. Allah bana ilahlık yapabilir. Beni yönlendirebilir, hayatımı yönetebilir. Ben onu severim, ben ondan korkarım. Beni yaradan o, beni biçimlendiren o, bana şekil veren o. Öyleyse hayatımın diğer alanlarında, yani ekonomik alanda mesela, ya da evimin eğitimi alanında mesela, yetkiler Allah'a aittir. Çünkü ilah odur, sözün sahibi odur. Kararları Allah vermelidir. Ben güveniyorum, evet Allah'ıma, o yapar. Ben iman ediyorum, başkasını tanımıyorum. Peygamberine, bana Allah beni nasıl eğiteceğini peygamberi vasıtasıyla göndermiştir. Peygamberlere de inanıyorum. Peygamberlere bu ileti meleklerle gelmiş. Evet, ona da iman ediyorum. Kitap mükemmeldir. Eksiği yoktur, yanlışı yoktur. Çünkü Allah sözüdür. Buna da güveniyorum. Ve Allah bir gün beni bu kitaptan hesaba çekecek. Bunun gerektiğini yaptım yapmadım mı? Ahiret var yani. Cennet evet haktır. Cehennem tabii ki vardır. Cezalandıracaktır da aynı zamanda Allah kendisine iman etmeyenleri, buna da inanıyorum. İşte bu imanı yapanlar, bu çizgiyi geçenler, yani Allah'ım beni değiştir, beni dönüştür, beni farklılaştır. Ben senin kulunum, seni kabul ediyorum. İlah sensin, hayatın gerçek hakimi sensin. Ben sana kendimi verdim, sen istediğin yere götür beni diyen adam iman etmiştir. İllellezine amenu. Ama burada kalmıyoruz. Tamam, kabul ettim Allah'ım diyen kişinin artık yapacağı şey Allah'ın öyleyse şunları yap diye kitabında söylediği, peygamberiyle bize ilettiği, öğrettiği davranışları hayatına koymaktır ki biz bunlara salih amel diyoruz. Yani barışlı eylemler. Allah'la barışık, peygamberle barışık, doğayla, tabiatla barışık, insanla barışık eylemler. Namaz gibi. Çünkü namaz insanın doğasına ters düşmez. Oruç gibi. İnsana ters gelmeyen bir ibadet. Allah-u Teala insana, mahluka, tabiata ters gelen hiçbir emir ve yasak vermemiştir. Öyleyse salih amel insanı barış adamı yapar. Kendisiyle barışır insan. Toplumla barışır, Allah'la barışır, meleklerle barışır. İşte güzel işler yapar sonuç itibariyle. İşte onlara felehum ecrun gayru memnun. Memnuniyet çizgisinin ötesinde mükafatlar vardır. Yani Allah'ım yeter. Verdiğin nimetler çok. Cennet muhteşem. Kabul ettim Allah'ım dedikten sonra bile Allah ona verecek. Diyecek ki sana bir cennet, bir cennet daha, 10 cennet daha veriyorum diyecek Rabbimiz. İşte böylesi bir veriş, böylesi bir güzellik Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Yani memnun oldum Allah'ımdan da ötesinde nimetler alacaktır insan. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ Öyleyse ey insan, buna rağmen sen hala bu dini yalanlamaya, yalan saymaya devam mı ediyorsun? Artık bundan sonra ahiretin var olduğunu, ceza gününü, hesap gününü nasıl yalanlayabilir, yok sayabilir, yokmuşçasına yaşayabiliriz? Değerli müminler, bizler ahirete inanıyoruz. Birisi bize sorsa, ahirete inanıyor musun dese, inanıyoruz deriz. Ama hayatımıza baktığımızda gerçekten aslında ahirete inanmıyormuş gibi yaşıyoruz. Öyleyse yalanlamak iki türlüdür. Bir reddetmek ve inkar etmek, kabul etmiyorum, olmaz demek. Bir de yalan saymaktır. Yani yok gibi davranmak. Yokmuşçasına davranmak. Adam orada oturuyor, görüyoruz gözümüzün önünde ama onu yokmuş gibi davranıp devam ediyoruz yolumuza. Ahiret yokmuş gibi, cennet yokmuş gibi, cehennem olmayacakmış gibi davranmak aslında insanın kendini kandırmasıdır. Öyleyse eleyse Allahu bi ahkemil hakimin değil mi? Allah kanun koyanların, söz söyleyenlerin, hayatı yönlendirenlerin en muhteşemi, en güzeli değil mi? Bilenlerin en bileni Allah değil mi? Yetkililerin en yetkilisi Allah değil mi? Otoritelerin en büyüğü Allah değil mi? Allah hakimler hakimidir. İşte göklerin ve yerin ve her şeyin hakimi olan Allah, bizi iyiliğe doğru evirip çeviren ve cennetlik bir kul kılan Allah bize örnekler sunacak ve peygamberlerle bizi öğretecek, yolumuzu çizecek. Kur'an'da bu öyküler, bu bilgiler pek çok yerde bize anlatıldı. Değerli dinleyenler, inşallah biz bu programlarda sizlere bu şekilde bu peygamberleri tanıtacağız. Onların hayat hikayelerini ifadelendireceğiz ve böylece hayatımızda nasıl bir rol üstleneceklerini kavramış olacağız. Sırasıyla öncelikle ben bu programımızı neler işleyeceğimiz konusuna ayırmak istiyorum. Sizlerle birlikte Adem Aleyhisselam'ı konuşacağız. Onun yaratılışını ve Allah tarafından vücuda getirildikten sonra başından geçen hadiseleri ve şeytanın şeytan oluş sürecini, meleklerin itaatini konuşacağız. Ve Adem Aleyhisselam'ın özellikle Havva anamızla birlikte cennette yaşadıkları hadiseler var. Ve sonrasında Habil ve Kabil, onun oğullarını yaşadıkları. Sonra Nuh Aleyhisselam'ı konuşacağız. Bir başka ders Hud, diğerinde Salih, sonra İbrahim ve böyle devam edip gidecek. Peygamberlerin öykülerini, onların hikayelerini Kur'an'la konuşacağız. Her seferinde ben inşallah anlattığım peygamberin hangi Kur'an suresinde öyküsünün olduğunu söyleyeceğim ve oradan anlatmaya çalışacağım özellikle. Çünkü amacımız mümkünse doğru bilgiyi, sahih bilgiyi, yani Allah'ın kitabında bize öğretilen doğruyu tanıtmak. Yoksa hikayelerle boşça ve ama hoşça vakit geçirmek derdine değiliz. Ya Allah ne diyor, peygamber bize nasıl tanıtmış? İşte onu öğreniverdiğimize yetecek. Değerli dinleyenler, kıssa, Kur'an'daki kıssalar diyoruz çünkü. Kıssa kelimesi ardı sıra gidilen şey demektir. Ve ben kıssa okuduğumda da ardına takılmam gerekir. Yani Adem'in kıssası, peygamberlerden Hud'un kıssası dediğimizde, öyküsü, hikayesi dediğimizde ardına düşülmesi gereken bir öykü anlatacağız demektir. Öyleyse Rabbimizin kitabında bize tanıtılan bu öykülere takılıyor ve yolumuzu onlarla buluyoruz inşallah. Biz de kıssaların peşine takıldık ve gördük ki Allahu Teala peygamberler vasıtasıyla hayata karışıyor. Ancak burada sizlere birkaç tane terimi tanıtmak istiyorum. Peygamber kelimesi artık biz Türkçe'de kullandığımız bir kelime ama Kur'an'da Nebi diyoruz ve Resul diyoruz. Şimdi Nebi haberci demek. Bir şeyi haber getiren, haber veren. Nebe kelimesi de haber manasına geliyor. Resul kelimesinde ise elçilik söz konusu. Dolayısıyla peygamberlerin iki yönü var. Bir yönü haberci olmaları. Bir haber getiriyorlar. Büyük bir haberi getiriyorlar. Diyorlar ki insanlara, ey insanlar, yaşadığınız hayatı esas hayat zannetmeyin. Bu bir imtihandır ve bundan sonrası ötesi vardır, yani ahiret vardır, aman ha bu gidiş gidiş değil durun diyen bir habercidir onlar. Ve ellerindeki haberleri okuyorum size, bu Allah'ın haberidir diyen bir tavırları vardır. Ama aynı zamanda elçidirler. Yani sadece postacı gibi davranmazlar. Yani ey insanlar, Allah'tan size bir mektup var, alın ve okuyun ve adam olun deyip de çekip gitmezler. Yani uzaktan geldik ve yine gidiyoruz değildir onların tavırları. Ya peygamberler birer elçi, yani örnek şahsiyetlerdir tavırlarıyla, oturuşlarıyla, aile kuruşlarıyla, savaşmalarıyla, dövüşmeleriyle, gülüşmeleriyle, sevişmeleriyle, bütün hayatlarıyla bir örnektirler. Öyleyse onların bu elçiliği nasıl olacağını da göstermek noktasında önemlidir. Aklımıza hani şu servis kelimesi geliyor. Bir beyaz eşya aldığınızda, bu bir misal, bir beyaz eşya aldığınızda işte servis geliyor. Eşyayı size tanıtıyor, takıyor, kullanıyor, açıyor. Bak şuradan düğme, şurası falan diye tanıttıktan sonra anladın mı, anladınız mı diye bize soruyor. Bakıyor biz anlamamışız. Şöyle gözlerimiz hani cahil cahil bakmakta. O zaman bir daha tanıtıyorum. Tekrar düğmeleri gösteriyor. Şu şekilde kullanılır diyor. Ardından eğer anlamadığınız, bilmediğiniz, yapamadığınız bir yön olursa işte telefon numaram. Ama ben her şeye rağmen bir de size kullanma kılavuzu veriyorum. Buna bakıp bu eşyayı nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz deyip gidiyor. Sanki peygamberleri böyle bir şekilde tasvir edebiliriz. Yani onlar Allahu Teala'nın dinini bize servis yapan elemanlardır. Ve onlar gelirler, bu hayatı nasıl kullanacağımızı, kul gibi Allah'a kul olarak nasıl değerlendireceğimizi bize tanıtırlar, gösterirler, öğretirler. Şekilde olduğu gibi derler sanki ve tanıtırlar. Sadece söyleyip gitmezler. Çünkü öyle olsaydı insanlar derlerdi ki Allah'ım, senin bu gönderdiğin elçiler yemek yemiyorlar, su içmiyorlar, sokaklarda gezmiyorlar, ekmek kavgası derdinde değiller Allah'ım. Biz ise sabahtan akşama kadar çalışıyor, çabalıyor, artık işimiz bitiyor ama senin emirlerin bize zor geliyor dediklerinde bir mazeretleri olurdu. Ama biz bakıyoruz ki en büyük çileyi peygamberler çekmiş, en büyük acıları onlar yaşamış, ekmek kavgası derdine onlar da düşmüş, her peygamberin uğraştığı mutlaka bir işi olmuş. Kimi marangoz, kimi demircilik yapmış, savaşlara girmişler, dövüşlerden çıkmışlar, acılar, oğul kaybetmişler, kız kaybetmişler, eşlerini yitirmişler, benzer acılarla yaşamışlar. İşte peygamberler bütün hayatlarıyla ortaya bir örnek tablo koymuşlar. Sanki biraz önceki meseleye dönersek, peygamberlerin gelişi ve hayatı tanıtışları bu. Ama ellerinde bir de kitap getirmişler. Bu kitap da artık bize bırakılıyor ve deniliyor ki işte benim modelliğim, işte elinizde kitap. Kitaba bakın, ne yapacağınızı kitaptan öğrenin ve benim sözlerimi, benim davranışlarımı unutmayın. O zaman yolunuzu bulursunuz diyor sanki peygamberler ve tarih boyunca bu şekilde geldiler. Elçi olarak, haberci olarak gündemimize oturdular. Bir kavram da Allahu Teala'nın peygamberlere seslenişidir. Yani vahyetmesidir. Allahu Teala peygamberlerine vahyetti. Vahiy demek gizli sesleniş, gizli ileti demek. Gizlilik bizim tarafımızdan bilinememezlik noktasındadır. Yani değilse vahiy gizli değildir. Açıkça gelmiştir ve kitap mübindir. Yani Allah'ın kitabı nettir, anlaşılırdır. Gizlisi saklısı yoktur. Valla bu kitap çok güzel ama birçok yeri çok gizli diyebileceğimiz bir tavır yoktur. Kur'an apaçık bir kitaptır. Bununla beraber Kur'an'ın geliş tarzında bir gizlilik vardır. Bu iletinin Allah'tan peygambere iletilmesinde bizim anlayamayacağımız bir çizgi, bir bölüm, bir form vardır. İşte Allah meleklerin efendisi olan Cebrail vasıtasıyla çoğu kez vahyini Muhammed Aleyhisselam'a ve diğer tüm peygamberlere iletmiştir. Vahiy diyoruz. Yani Allahu Teala'nın peygamberlere biz insanlardan istediklerini anlatan bildirilerine vahiy diyoruz. İşte bu vahiy bazen Cebrail'le direkt olarak peygamber görüşmüştür. Bazen bir insan kılığında görüşmüştür, öyle almıştır. Bazen de yüreğine, Efendimizin gönlüne, kalbine, aklına bu vahiy dolmuştur, gelmiştir. Bu gelişi anlama imkanına sahip değiliz. İşte Rabbimizin bize intikal eden bilgileri, Allah'tan gelen bilgiler bu ve benzeri. Burada illa hepsini söyleme imkanına sahip değiliz. Ama bu şekilde vahiyler geldi ve peygamberler bunu iletti. Öyleyse peygamberleri tanıtırken diyeceğimiz şeyler şu olacaktır. Onlar sadık adamlardır, sadakatlidirler, sözlerine sadık, doğru sözlü kimselerdir. Yalan söyleme imkanına sahip değiller. Çünkü yalan söyleyecek olsalar, Kur'an'da ifadesini buluyor. Allah, eğer sen yalan söyleseydin, eğer uydursaydın, bu benim sözlerimin arasına başka şey katacak olsaydın, seni şah damarından yakalar ve parçalardık diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kitap ve bu kitabın temsilcisi olan insan sadakatlidir, sadıktır, doğru sözlüdür. Peygamberler akıllıdırlar. Allah onlara yüksek bir dahi seviyesine akıl vermiş. Belki çoğun daha çoğunda ve onlar akıllılıkla bu dini nasıl yürüteceklerini, nereye götüreceklerini biliyorlardı. Güvenilir insanlardır. Emanete sahip oldular, Allah'tan gelen bu emanete. Ve onlar günahsız davranırlar, günah işlemezler. Çünkü o zaman örnek olma imkanları yoktur. Küçük bir takım hataları olmuştur. İnsan olmalarından dolayı Allah direkt olarak bu hatalarını düzenlemiş, düzeltmiş ve onların yanlışlarını hemen oracıkta düzenlemiştir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen bir gözü görmez adamı hesaba katmayıp da Mekke müşriklerine yüzünü dönüp o gözü görmeyen kimseye yüzünü ekşitmesinden dolayı anında kınanmış ve böyle yapmaması istenmiştir. Bu bir ayrı surenin ve ayrı bir öykünün konusudur. İşte peygamberler günah işlemezler, hataları yoktur. Bütünüyle örnek insanlardır. Gece hayatlarından gündüz davranışlarına kadar, babalıklarından komutanlıklarına kadar örnektirler. Ve onlar Allah'tan aldıkları bilgide hiçbir gizlemeye varmadan bize aktarırlar. Kendi işlerine gelmeyecek bir bilgi bile olsa onu mutlaka Allah dediyse eğer anlatırlar ve duyururlar. İşte böylesi kahramanların, böylesi güzel insanların, kişiliklerin, şahsiyetlerin hayatlarını öğreneceğiz bu programda. Öyleyse siz de bugünden itibaren peygamberler kervanına takılıyor ve onu izlemeye devam ediyorsunuz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.